Ayrım 31.
Otto olanlara inanamadan iri iri açılmış gözleriyle o anda can vermişti. İsmail ise tam bir panik içerisindeydi. Kolları arasında tuttuğu vücut birden gevşemiş, taşınması zor bir yük çuvalına dönmüştü. Karl Weber tetiğe bir kere daha asıldı. Üçüncü kurşun bu defa da Otto'nun cansız bedenine saplandı. Küçük kulübenin içi ateşlemenin haslettiği duman ve barut kokusuyla dolmuştu. Ve iri yarı Alman yüzüne gittikçe yayılan bir gülümsemeyle ağır ağır İsmail'in üstüne doğru yürüyordu. Tetiğe tekrar asıldı. Kurşunu yiyen cansız beden her defasında İsmail'in kolları arasında hopluyordu. Tamirci artık cesedi tutamayacağını anlamıştı. Korku ve çaresizlik içinde irkildi. Kaçamayacaktı. Acı acı sonunun geldiğini hissetti. Son çare olarak ümitsizcesine sıkı sıkıya kavradığı cesedi üstüne yürüyen adama doğru itti. Becerememişti. Aradaki mesafeyi iyi ayarlayamadığından külçe gibi ağırlaşan Otto'nun vücudu gürültüyle yere yığıldı. Silahla aralarında hiçbir engel kalmamıştı ve adam büyük bir haz ile ilerlemeye devam ediyordu. Komiser daha fazla bekleyemeyeceğini anladı. Silahın namlusuyla camı kırıp "At silahı elinden!" diye bağırdı. Karl Weber bu ikazı ateşle karşılık verdi. Adam hiç duraksamadan sesin geldiği yöne silahını çevirmiş ve otomatik silahıyla ateş kusmuştu. Komiser can havliyle yana sıçradı. Kurşunlar pencerede kalan son cam kırıntılarını da parçalayıp etrafa yaydı. Kırılan ince parçacıklar yağmur gibi komiserin üstüne yağdı. Bir süre sonra ateş kesildi. Komiser silahı içeriye doğrultup rastgele beylik tabancasının tetiğine asıldı. Hedef tespit edemeden ard arda üç kurşun sıktı. Sonra var gücüyle "Polis, teslim olun!" diye bağırdı. Komiserin beklenmeyen müdahalesi Karl Weber'i bir an için gafil avlamıştı. Hızla kendini yere attı. İsmail ise adamın anlık şaşkınlığından istifade edip kapıya doğru koştu. Kapıya yetişebilirse kaçacağını sanmıştı. Hatta kulübenin dışarıya açılan kapısının tokmağına eli değdi de. Ama aynı anda bel kemiğinde müthiş bir acı hissetti. Kımıldayamıyordu. Neden sonra belindeki acının safha safha bütün vücuduna yayıldığını duyumsadı. Sırtından vurulduğunu anladığı anda ense köküne bir kurşun daha yedi. Bu anlayabildiği son şey oldu. Son nefesini verirken kapının önüne yığıldı kaldı. Komiserin Türkçe bağırmalarından bir şey anlamamış, sadece polis lafını kavrayabilmişti Karl Weber. Polisin bu gözden uzak, tenha yerde ne işi olabilirdi? Silah seslerinin ana yoldan işitilmesi olanaksızdı. Oysa ki daha ikinci kurşunu sıkar sıkmaz polis camda bitivermişti. Demek takip edilmişlerdi. Dizlerinin üstünde emekleyerek camın kenarına gelen Karl'ın keyfi kaçmıştı. Anlaşılan polis olaylardan haberdardı. İşlerin sarpa sardığını hemen sezinledi. Önce buradan kurtulmanın bir yolunu bulmalıydı. Ama nasıl? Dışarıda biri daha bağırıyordu. Bu ses ateş eden polisin sesi değildi. Polisin kulübeyi kuşattığını düşündü. İşi iyice zorlaşıyordu. Cesaretini toplayıp camdan dışarıya baktı. Kulübenin önündeki açık alanda ne polis arabası vardı ne de mevzilenmiş polisler. Ateş eden polisi de göremedi. Başını biraz daha uzattı. Kimse kurşun sıkmadı. Sesler şimdi kapının önünden geliyordu. Güveni artan Karl seri bir hamleyle pencereye sıçradı ve kırılmış camların vücudunu çizmesine aldırmadan balıklama toprağa atladı. Yerde yuvarlanarak sürüklendi. Polisler etrafta gözükmüyordu. Ayağa kalkıp hızla koşarak ağaçların arasına daldı. Ana yola çıkan patikadan uzaklaşmadan orman içinde koşmaya başladı. Ana yolla kulübe arasında yaklaşık 200 metre mesafe vardı. Bu arayı çabucak koşup kurtulabileceğini düşündü önce. Sonra birden durdu, düşünmeye başladı. Üstünde kan lekeleri vardı. Ceketi pencereden atlarken yırtılmış, pantolonu yerlerde yuvarlanırken çimlerin yeşiline bulanmıştı. Ana yola bu kılıkta çıkamazdı. Üstelik Mercedes de kulübenin önünde kalmıştı. Karl Weber yavaş yavaş kendine geliyordu. Daha gerçekçi davranması gerektiğini anladı. Endişelenecek bir şey yoktu. Ani bir kararla ağaçların ardına sindi. Beklemeye başladı. Az sonra yaklaşan ayak seslerini işitti. Polisler koşarak geliyorlardı. Gözlerini dikip yolu kollamaya başladı. İki kişiydiler. Birden rahatladı, hatta zevklendi. İçindeki öldürme coşkusuyla irkildi. Tabancasına sıkı sıkıya sarıldı. Bazen bu duygu önüne geçilmez şekilde benliğini sarıyordu. Ferruh nefes nefeseydi. Fazla kiloları, Böyle hallerde hep sorun yaratıyordu. Daha zayıf ve çelimsiz olan komiser ise ondan 5-10 metre ileride tazı gibi koşuyordu. Karl Weber sırıttı. Saklandığı yerden onu göremezlerdi. Kolduğunu iki eliyle tutup nişan aldı. Önde koşanı bu mesafeden keklik gibi avlayabilirdi. Tetiğe asıldı. Silah sesi orman içinde yankılandı. Komiser gık bile diyemeden yere kapaklandı. Onun işi tamamdı. Ajan Ferru silahın nereden ateşlendiğini anlayamadı. Ama komiserin cansız yere serildiğini görür görmez kendini yandaki ağaçların arasına can havliyle attı. Soluk soluğaydı. Göğsü körük gibi inip kalkıyordu. Ajan midesinin bulandığını hissetti. Herifçioğlu ölüm makinesi gibiydi. Bir çırpıda 4 kişiyi öldürmüştü. 3 cesedi kulübede bulmuşlardı. Ferru, komiserin de öldüğüne emindi artık. Herif hiç sektirmiyordu. Karl, tam bir tatmin duygusuyla çömeldiği yerden kalktı. Şimdi karşısında sadece bir kişi kalmıştı. Onu da nasıl olsa haklayacaktı. Orman içinde gerçek bir insan avı başlamıştı artık. Elinden kaçması imkansızdı. Adamın saklanmak için daldığı çalılıkları görmüştü. Zikzaklar çizerek dar yolu aşıp karşıya geçti. Henüz onu göremiyordu ama adamın tavşan gibi ürküp saklandığı yerde sindiğinden emindi. Çalıların arasında ses çıkarmamaya çalışarak bir yarım daire çizdi. Yanılmamıştı. Sırtı kendisine dönük, çömelmiş, nefesini kontrole çalışan memuru fark etti. Elinde tabancası, şuursuzca yolu kolluyor, arkasından yaklaşan tehlikeden habersiz bir şeyler görmeye çalışıyordu. Av kapana girmişti. Karl Weber istese sırtına sıkacağı bir kurşunla onu oracıkta öldürebilirdi. Ama içindeki tatmin duygusu bunu engelledi. Zevk ve ihtirastan titriyordu. Avını tam gönlünce haklayacak, duygularını doğruya tırmandıracaktı. Kurumuş dal ve yaprakların adım atarken hışırtı çıkarmamalarına gayret ederek bir iki adım daha attı. Aralarındaki mesafe iyice kısalmıştı ve Ajan Ferru hala yanı başında kol gezen ölümden habersizdi. Birden sırtına dayanan metal sertliğiyle irkildi. Artık çok geçti. Gafil avlanmıştı. Kımıldayamadı. Usulca başını çevirdi. Almanın ihtirasla parıldayan gözlerindeki öldürme coşkusunu gördü. Yapabileceği hiçbir şey yoktu. Adam uzanarak elindeki tabancayı aldı ve ilerideki çalılıkların arasına fırlattı. Ferruh talihine küsüp akıbetini bekledi. Karl, ajanı gömleğinden tutup hızla çevirdi. Burun buruna geldiler. Koltuğun namlusunu iterek yağlı göbeğine bastırdı. Ferruh'un yüzü ter içindeydi. Ömrü boyunca ölümü bu kadar yakın hissetmemişti. Gözlerini kapayıp adamın tetiği çekmesini bekledi. Karl tetiğe asılmadı. Ferruh korkudan neredeyse şuurunu kaybetmek üzereydi. Ona asırlar kadar uzun gelen birkaç saniye geçti. Vücudunu bir titreme aldı. Neden sonra adamın bir şeyler mırıldandığını fark etti. Almanca bilmezdi. Dehşetle gözlerini açtı. Adamın ne söylediğini anlamadan boş boş yüzüne baktı. Gördüğü manzara karşısında daha da şaşırdı. Bu herif bir manyaktı. Yüzündeki zevk ve ihtirası anlamamak imkansızdı. Verdiği korkunun yarattığı tüm heyecanı adeta yudumlayarak tadıyordu. Yüzü gerilmiş, cildi berraklaşmış, göz bebekleri irileşmişti. Karl, boş olan eliyle Ferruh'un gür saçlarını kavrayıp hışımla geriye doğru çekti. Ajan can acısıyla ağzını açıp bağırdı. Aynı anda koldun soğuk namlusunu ağzının içinde hissetti. Namlunun tazikiyle dilini bile oynatamıyordu. Sadist adam tabancayı biraz daha itti. Namlu tam gırtlağına kadar dayanmıştı. Artık sesi de çıkmıyordu. Karl Weber'in yüzünü mutluluk kapladı. Karşısındaki çaresiz adamın çektiği ızdıraptan orgazma yakın bir zevk alıyordu. İnilti gibi kesik kesik kahkahalar attı, bir süre bekledi ve sonra tetiği çekti. Muhtar basmacı Alperlerin evinden çıkınca Kadilla'yı doğru fabrikasına sürdü. Günter Zeiner kendisini Graz'daki çalışma odasında bekliyordu. Vakit ilerlediğinden personel iş yerini terk etmiş, sadece gece bekçileri kalmıştı. Basmacı vakur ve mütebessim haliyle odaya girdi. Doktor Zeiner, adamın yüzündeki memnun ifadeyi görür görmez işlerin yolunda gittiğini sezinleyiverdi. Sadece, tamam mı diye sordu. Basmacı cebinden çıkardığı 50 yıllık sararmış kağıt parçasını Günter Zeiner'e uzattı. İşte, beklediğimiz servetin anahtarı burada diye mırıldandı. Gurur ve azametten gözleri parıldıyordu. Doktor Zeiner, huşu ile kağıdı eline aldı. Elinde kutsal bir emanet taşıyormuşçasına saygılı ve ürkekti. Sararmış sayfayı açıp dikkat ve itinayla incelemeye başladı. Senelerdir peşinde koştuğu hayal nihayet gerçekleşmişti. Tetkiki biraz uzun sürdü. Fakat bakışlarını muhtar basmacıya çevirdiğinde yüzündeki sevinç ve mutluluktan çektiği bütün sıkıntıları bir anda unuttuğu belli oluyordu. Evet, bu o dedi. Yıllardır peşinde koştuğumuz Metin. İki adam bakıştılar. Suratlarında mutlu gülücükler hasıl oldu. Doktor Zayner cebinden şifre anahtarını çıkardı. Az sonra külçe altınlarının saklı olduğu yere öğreneceklerdi. Karl Weber, Gras ilaç fabrikasından içeriye Mercedes'i sokarken kapıdaki nöbetçi bekçi onu başıyla selamladı. Arabaya fazla yaklaşmadığından kirli ve kana bulaşmış elbiselerini göremedi. Weber uygun bir yere arabayı park edip asansöre koştu. Bomboş koridorda hızlı adımlarla ilerleyerek basmacının odasına daldı. Odadakiler onu kirli üst başıyla görünce merakla baktılar. Yüzlerindeki mutluluk ifadesi bir anda gölgelendi. Basmacı, "Neler oldu? Bu kılık kıyafetin ne?" diye sordu. "Polis peşimizde. Aldatıldık. Az evvel iki polisi öldürdüm," diye kükredi Karl. Basmacı şaşırmıştı. "Polis mi? Polis olduklarına nereden hükmettin?" Karl, öldürdüğü iki adamın üstünden aldığı kimlikleri masaya fırlattı. Basmacı kimliklere bir göz attı. Şaşkınlığı daha da arttı. Hüviyet kartlarından biri MIT'e aitti. Odada serin bir hava esti. Basmacı bir an dona kaldı. Bu beklenmeyen bir gelişmeydi. Demek hem polis hem de devletin ünlü istihbarat birimi onlardan haberdardı. Doktor Zayner endişeyle, "Otto nerede?" diye sordu. Karl rahatlıkla yalanı kıvırdı. Çatışma sırasında öldü. Odadakilerden hiçbiri bir üzüntü göstermedi. Karl zaten bunun böyle olacağını biliyordu. Altınlar şimdi daha adil bir taksime uğrayacaktı. 4 yerine 3'e bölünecekti. Basmacı, "Diğer herifler ne oldu?" "İkisini de temizledim." "Peki cesetleri ne yaptın?" "Üçü sizin kulübede kaldı. İki polisi de çalıların arasına çektim. Uzun süre kimse bulamaz." Doktor Zayner, "Şimdi ne yapacağız?" diye sordu. Muhtar basmacı düşünceye dalmıştı. Hemen cevap vermedi. Ağır ağır volta atmaya başladı. İşler karışmaya başlamıştı. Acaba polis ve MIT kendilerinden ne zaman şüphelenmiş, ne zaman işe karışmışlardı? Hiçbir yerde açık verdiklerini sanmıyordu. Karısının helikopterli aşığı mı polise gitmişti, yoksa Doktor Selim mi ihbarda bulunmuştu? Tanımadığı helikopterli aşığın doğacak skandalı hesaba katarak ihbarda bulunabileceğine ihtimal vermedi. Öyleyse bu işi Selim Alper yapmıştı. Ama ne zaman ve nasıl? Bunu öğrenmeliydi. Düşündükçe aklı karışmaya başladı. Selim'in köşkte verdiği son partide çalışma odasındaki ajandanın yerini nereden bilip çaldığını düşünmeye başladı. Öyle ya, bu doktorun evine ilk gelişiydi. Oysa ajandayı eliyle koymuş gibi 5 dakika içinde içeriye dalıp çalmıştı. Ajandanın yerini başka birinin söylemiş olması gerekmez miydi? Birden kafasına dank etti. Şişko Adnan Morgül'ü anımsadı. Davette Doktor Selim'le aynı masadaydı. Dişlerinin arasından "alçak" diye ıslık çalar gibi mırıldandı. Seneler evvel Adnan Morgül yanında mali müşavir olarak çalışmıştı. Zeki, becerikli ve işinin ehli biriydi. Onu hep kalender mizaçlı bir taşralı olarak kabul etmişti. Zamanla kendine iyi bir muhit edinmiş ve yanından ayrılarak kendi adına iş kurmuş ve sivrilmişti. Hatta bazı iş sahalarında rakip bile olmuşlardı. Buna rağmen Adnan'ı severdi. İlişkileri geçen yıllar arasında kaybolmamış, bazı alanlarda müşterek yatırımlar bile yapmışlardı. Şimdi daha iyi hatırlıyordu. 5 sene kadar evvel bir vesileyle Adnan, kısa bir süre için dahi olsa MIT adına görev yaptığını kulağına fısıldamıştı. Acaba hala MIT adına mı çalışıyordu? Zihnini zorladı. Davet gecesi Adnan ve hiç hoşlanmadığı sonradan görme karısı toplantıya erken gelmişler ve Adnan'la çalışma odasında yarım saat kadar baş başa görüşmüşlerdi. Adnan, ajandanın varlığını o gece, o toplantı sırasında öğrenmiş olmalıydı. Yarım saatlik görüşme sırasında Adnan'ı odada yalnız bırakıp bırakmadığını anımsamaya çalıştı ama beceremedi. Hiçbir şey hatırlamıyordu. Yalnız bırakmış olması mümkündü. Zira davetle ilgili olarak personelden birileri zaman zaman içeriye girip sorular sormuş, bilgiler almışlardı. Evet, belki de o sıra Adnan Morgül ajandayı görüp tetkik etmiş olabilirdi. Şayet MIT adına çalışmaya devam ediyorsa, niye ajandayı kendisi almamış da bu işi Selim'e yüklemişti? Bunun makul bir izahı yoktu. Yoksa Doktor Selim de Mimit adına çalışıyordu. Bu teşkilatın zaman zaman geçici ajanlar kullandığını işitmişti. Buna ihtimal vermek istemedi. Bu düşündüğü doğruysa işler iyice kötüye gidiyor demekti. Birden hayıflandı. Otto ile Karl'ı dinlemeli, daha işin başında Doktor Selim'i temizlemeliydi. Adam şimdi başına bela olmuştu. Çok şey biliyordu. Hem de lüzumundan fazla şeyler. Dönüp merakla kendisine bakan adamlara nazarlarını çevirdi. Öldür o iti dedi. Hem de derhal. Basmacı sinirden titriyordu. Karl, patronun isim vermemesine rağmen kimi kastettiğini hemen anlamıştı. Zevkle sırıttı. Bu işten büyük haz duyacaktı. Ensesine yediği tabanca darbesinin acısı hala geçmemişti. Memnuniyetle dedi. Doktor için değişik ve çok keyif verici bir ölüm yolu seçmeliydi. Her dakikasından büyük haz duyacağı, yavaş yavaş ve karşısındakine kan kusturan, bir an evvel ölsem diye yalvartan bir yöntem. Bunu yapabilirdi. Altona'da öldürdüğü bir İspanyolu hatırladı. Adam tam 5 saat ıstırap çekmişti. Ağlamış, yalvarmış, inlemişti. Aklından geçenler kanını tutuşturdu. Ağzı kurumuş, doyumsuz girdaplara uzanan bir hayal selibenliğini sarmıştı. Bugün bir çırpıda 5 kişiyi öldürmüştü. Ama tatmin olmadığını, içindeki o yakıcı alevin sönmediğini hissediyordu. Önce Selim'i, sonra da onun güzel karısını düşledi. Bunu bir şölene çevirmeliydi. Gras ilaç fabrikasından aldığı talimat üzere önce Kalveber ayrıldı. Muhtar Basmacı ve Günter Zayner bir süre daha binada kaldılar. Ne Basmacı ne de Zayner Kalveber'e Doktor Selim'den aldıkları metinden bahsetmemişlerdi. Sanki aralarında gizli bir anlaşma varmışçasına. Günter Zayner endişeli duran Basmacı'ya baktı. Şimdi ne yapacağız diye mırıldandı. Altınları hemen çıkaracak mıyız? Basmacı ağzını açmadan olumsuzca başını salladı. Altınları çıkaramazlardı. Külçeler 50 yılı aşkın bir süre toprak altında kalmışlardı. Bir müddet daha bulundukları yerde kalmalarında hiçbir sakınca yoktu. Bu uğurda uzun ve meşakkatli bir uğraş vermiş, üstelik sonuç hiç de istediği şekilde tecelli etmemişti. İçini çekti. Doğruyu söylemek gerekirse her şey berbat olmuştu. Metinde, şifrede, hatta altınlar da elindeydi. Ama onları şimdilik toprak üstüne çıkaramazdı. Yapılacak en iyi şey bir süre yurt dışına kaçmaktı. Burada kalırsa polisin elinden kurtulamayacağını anlamıştı artık. Zaman her şeye kadirdi. Dalgın bir şekilde Türkçe olarak gün ola, harman ola diye fısıldadı. Zayner ne dediğini anlamadan bön bön yüzüne baktı. Basmacı neden sonra gülümsedi. Hayır dedi. Altınları şimdi çıkarmayacağız. Etrafın biraz yatışmasını, polisin tutumunu bekleyeceğiz. Bakalım hadiseler ne gösterecek. Günter Zayner bu fikri akla yakın buldu. Zaten sabırlı bir adamdı. Senelerce bu anı beklemişti. Biraz daha bekleyebilirdi. Pekala diye başını salladı. Basmacı ayağa kalktı. Şimdi karını al, doğruca bizim köşke git. Sizi orada 10 gün kadar misafir edeceğim. Ayak altında dolaşmamanız daha doğru olacak. Bu arada ben de etrafı kollayacağım. Doktor Zayner metni ve şifre anahtarını cebine yerleştirip ayağa kalktı. Sessizce odayı terk etti. Doktor Zayner gittikten sonra muhtar Basmacı 10 dakika kadar düşünceleriyle baş başa kaldı. Karar vermekte zorluk çekti. Hadiseler umduğundan çok farklı ve hızlı gelişmişti. Yapacağı pek bir şey yoktu. Elini telefona attı ve köşkünün numarasını çevirdi. Telefonu emektar kahya açtı. Ondan korumaların başı Haydar'ı istedi. Haydar'a çok güvenirdi. Reseptörden adamın "Buyurun beyefendi" diyen sesini işitince sesini kısıp emrini iletti. Bu Günter Zayner'le karısının ölüm fermanıydı. Adam hürmetkar sesiyle "Siz müsterih olun beyefendi" diye yanıtladı. "Her ikisini de ebediyen susturup cesetlerini yok ederiz. Adamın cebindeki evrakları da almayı unutmam efendim." Basmacı telefonu kapattı. Artık dönüşü olmayan bir yola girmişti. Hiç umurunda değildi Selim'in. Aldırdığı da yoktu. Altınlar bir şey ifade etmiyordu artık ona. Sadece mazinin saklı kalmış karanlıklarında yatan meşhum bir olayın günümüze sarkan bir uzantısı gibi addediyordu tüm olanları. İşin sonuna gelmişlerdi. Elinde olsa zaman çarkını hızlandırıp birkaç gün sonraya atlamak, kesin neticeyi alıp derin bir oh çekerek geleceği, rahat ve huzurlu ortamını yeniden yakalamak isterdi. Tabii bunun bir hayal olduğunun bilincindeydi. zor da olsa önünde sıkıntıyla geçecek birkaç gün daha olduğunun farkındaydı. Nasıl olsa albay, altınların nerede saklı olduğunu söyleyecekti. Kendini bir kez daha sınadı. Gerçekten merak etmiyorum mu diye. Merak etmiyordu. Hem de hiç merak etmiyordu. Her şey olacağına varacaktı. Evindeki ekipler gitmişlerdi. Selim, Selma'nın muhalefetine rağmen küçük kızlarının yine de annesinin yanında kalmasını istemiş ve onları bir ekip arabasıyla Kadıköy'e yollamıştı. Ne hikmetse annesinin evini buradan daha emniyetli buluyordu. Oranın sakin ortamı çocuğun ruh sağlığı için daha elverişliydi. Kendi evlerine günün rastgele saatlerinde gelen giden polis ve MİT mensubunun haddi hesabı yoktu. Kaçırılma olayından sonra çocuk evdeki her yabancıya kuşkuyla bakıyor, tedirginlik duyuyor, alışık olmadıkları reaksiyonlar sergiliyordu. Saat 9'u geçiyordu. Karnı acıkmıştı Selim'in. Yerinden kalktı, mutfağa gitti. Dolabı açtı, yiyecek bir şeyler aradı, bulamadı. Yaşadıkları stresli ortamda Selma mutfağa girip yemek yapacak vakit bulamamıştı. Onun mutfakta dolaştığını gören karısı yanına yaklaştı. "Acıktın mı?" diye sordu. Selim kaç gündür doğru dürüst yemek yemediğini hatırladı. Başını sallayıp "Evet" diye mırıldandı. Selma biraz da mahcup bir ifadeyle "Dur, sana soğuk bir şeyler hazırlayayım" diye karşılık verdi. Selim yüksünerek genç kadına baktı. Şu son günlerde onun başına çok dertler açmıştı. Beti benzi solmuş, canlılığı kaybolmuş, her zaman cinsellik fışkıran havasını yitirmişti. Yaklaşıp karısına sarıldı. Onun üzülmesine asla tahammül edemezdi. "Boş ver, çıkıp dışarıda bir şeyler atıştıralım" diye mırıldandı. Bu teklifin Selma'nın hoşuna gideceğine emindi. Karısı dışarıda yemek yemeye bayılırdı. Oysa Selma hiç de istekli görünmüyordu. "Ben aç değilim" diye söylendi. "Şimdi hazırlanıp çıkmak gözümde büyüyor. Salamlı turşulu bir sandviçe fitsen mesele yok, ben idare ederim." Selim, kolları arasındaki genç kadını yumuşakça öptü. "Hayır, beni bir sandviçle geçiştiremezsin. Açım ve dışarıda iyi bir şeyler yemek istiyorum." Selma, kocasının gözlerinin içine baktı. Selim ciddi ve samimiydi. Giyinmek için ağır ağır merdivenlere yollandı. Karl Weber, taksiden sokağın başında indi. Kin ve intikam dolu bakışları önce sokağa baştan başa taradı. Sokak fazla kalabalık sayılmazdı. Eve girmek için Otto ile geldikleri gece sokağı iyice kolaçan etmişti. Daha ziyade tek katlı, bahçe içinde villaların hakim olduğu imar düzeninde, bina sakinlerinin çoğu mevsim gereği yazlıklara gitmiş olduklarından pek çok yapının ışıkları sönüktü. Kaldırım kenarlarına park etmiş araba sayısı da fazla değildi. Karl ihtiyatlı bir adamdı. Bir gölgenin kuytusuna sinip önce etrafı tetkike başladı. Az ileride alçak bir bahçe duvarının üstüne tünemiş ikisi kız, üçü erkek, beş genç kendi aralarında şakalaşarak sohbet ediyorlardı. Sokağın çocukları oldukları belliydi. Sırtlarında rengarenk tişörtler, bacaklarında blue jeanler vardı. Uzun, sarı saçlı kızın ayaklarında kullanmakta zorluk çektiği, henüz acemisi olduğu belli patenler vardı. Karl onları zararsız buldu. Ortaokul veya lise çağında gençlerdi. Zaten öylesine kaynaşmışlardı ki yakınlarında top patlasa haberleri olmayacaktı.